Item 44, sayfa 590, hipnozcu, Lars Kepler. Lydia Marek'e doğru giderken karla kaplı hurdaların arasından bir gıcırtı duyuldu. Birkaç kez tekrar eden metalik bir ses. Yuna öksürdü. Aynı ses birkaç kez daha duyuldu ve arkasından bir gürleme yükseldi. Bir motor çalışıyordu. Keskin bir ışık her tarafı aydınlattı. Karların arasından tepesine branda gerili eski bir belediye otobüsü çıkıp üzerlerine doğru gelmeye başladı. Marek başını otobüse çevirdiğinde şaşırtıcı bir hızla ona doğru atılan Yuna tüfeğin nandusuna sarıldı. Tüfeğe sımsıkı sarılan Marek öne doğru sendelerken göğsüne sıkı bir yumruk indiren Yuna bir yandan da bacaklarını tekmeledi ama Marek sağlam durdu. Tüfeği Yuna'nın elinden kurtarmaya çalıştı. Tüfeğin dipçiği Yuna'nın kafasına çarparak şakağından kayarken soğuktan artık elleri tutmaz olan Marek tüfeği elinden kaçırdı. Havada şöyle bir dönen tüfek Lydia'nın önüne düştü. Simone hızla tüfeğe doğru atıldı ama Marek saçlarından tutup çekerek engel oldu. Otobüs bir kökler ağacına çarpıp durmuştu. Motor hala çalışıyor. Patinaj yapan tekerleklerinden karlar, egzozundan dumanlar savruluyor. Ön kapısı tıslayarak açılıp kapanıyordu. Sarsılan otobüsün ön camından Benjamin'in yüzü göründü. Şaşkın ve darmadağınıktı. Burnundan kan geliyordu. ''Benjamin!'' diye çığlık attı Simone. ''Benjamin!'' Lydia elinde tüfek otobüse doğru koştu. Eric peşinden fırladı. Lydia otobüse bindi. Bağırarak Benjamin'e bir şeyler söyleyip tüfeğin dipçiğiyle vurduktan sonra şoför koltuğundan itip direksiyonun başına geçti. Geri çıkan otobüs keskin bir dönüş yapıp sarsılarak yokuştan aşağı göle doğru inmeye başladı. Eric otobüsün arkasından bağırarak koşmaya başladı. Simone çığlıklar atarak saçlarını Marek'in elinden kurtarmaya çalışıyordu. Yuna hızla yana kaydı, gerinerek aşağıdan yukarı doğru Marek'in koltuk altına sıkı bir yumruk salladı. Marek'in kolu sanki yerinden çıkmış gibi sallanmaya başladı. Marek'in elinden kurtulan Simone gözlerini karların üzerinde duran kocaman makasa dikti. Marek sağlam eliyle Yuna'ya yumruk savurdu, geri çekilerek yumruğu savuşturan Yuna, vücudunun bütün ağırlığını sağ dirseğine vererek Marek'in omzuna indirdi. Köprücük kemiği çatırdayan Marek acı bir çığlık atarak yere yığıldı. Simone makasa doğru atıldı ama karnına bir tekme atıp Simone'yi durduran Marek kaptı makası. Sağlam kolunu kaldırarak geriye doğru geniş bir yay çizdi. Simone bir çığlık attı. Sağ baldırına makas saplanan Yuna'nın yüzü kasıldı. Karların üzerine kan fışkırırken Yuna eline aldığı kelepçeyi Marek'in sol kulağının üstüne kafatasına indirdi. Çok sert bir darbeydi. Marek bir an olduğu gibi kaldı. Şaşkın gözlerle önüne bakarken bir şeyler söylemeye çalıştı. Kulağından ve burnundan kan akmaya başladı. Yuna soluk soluğa eğilip kelepçeyi Marek'in bileklerine geçirdi. Otobüsün peşinden koşan Eric'in ciğerleri parçalanır gibiydi. Kırmızı stop lambalarını izliyordu. Otobüsün farlarından yayılan solgun ışık ağaçların üzerlerinde kanat çırpıyordu. Keskin bir çatırtı duyuldu. Dikiz aynalarından biri bir ağaca çarpmıştı. Eric soğuğun oğlunu koruyacağını umut ediyordu. Sıfırın altındaki soğuklarda vücut ısısı %10 düşer, kan akışı yavaşlardı. Belki bu nedenle yaralanmasına rağmen kurtulabilirdi Benjamin. Karların altında bir sürü ağaç kökü ve tümsek vardı. Eric arada bir tökezleyip düşüyor ama hemen ayağa kalkıyordu. Otobüs uzakta bir gölgeye, etrafı silik bir ışıkla çevrili bir silüete dönüşmüştü. Eric herhalde Lydia gölün etrafından dolaşıp eski orman yoluna girmek istiyor diye düşünürken birden fren yapan otobüs buz tutmuş göle yöneldi. Arkasından sürüklenen halat iskeleye takıldı ve otobüsün tepesindeki branda yırtıldı. Eric göle yaklaştığında havada ağır bir mazot kokusu vardı. Otobüs gölün üzerindeki buzda 20 metre kadar ilerlemişti ki birden durdu. Stop lambalarının sanki yavaşça yükselen bir çift göz gibi havaya kalktığını gören Eric, korkunç bir paniğe kapılarak boğulur gibi oldu. Buzdan hafif bir çıtırtı ve uğultular geldi. Gölün kıyısında duran Eric dikkatle bakmaya başladı. Buz üzerindeki ağırlığa dayanamayıp kırılmış, otobüsün ön tarafı içine çökmüştü. Arka tekerler hala dönüyor ama kırılan buzu genişletmekten başka bir işe yaramıyordu. Kalbi deli gibi çarpan Erik, iskelenin yanındaki direkten bir can kurtaran simidi alıp buzun üzerinden otobüse doğru koşmaya başladı. Batmakta olan otobüs içinde yanan ışıklarla buzlu camdan bir fanusa benziyordu. Birden havaya sular fışkırdı ve ağır bir buz tabakası karanlık suyun içinde dönmeye başladı. Erik otobüsün arkasında çalkalanan suyun içinde beyaz bir yüz görür gibi oldu. "Benjamin!" diye bağırdı. Üzerinde durduğu buz tabakasının üzerini minik dalgalar kaplarken ipini aceleyle beline doladığı can simidini otobüse doğru fırlattı Erik. Otobüsün motoru gürleyerek hala çalışıyor, buz parçaları ve karların üzerine stop lambalarının kırmızı ışığı dökülüyordu. Otobüsün ön tarafı tepesine kadar sulara gömülmüş, farların ışığı kaybolmuştu, motorun sesi de kesilmişti. Buzların çatırtısı ve suyun köpürmesinin dışında bir şey duyulmaz olmuştu artık. Erik birden Lydia ile Benjamin'in hala otobüsün içinde olduklarını gördü. Arka tarafa doğru geliyorlardı. Benjamin otobüsün içindeki bir direğe tutundu. Erik aceleyle buzda açılan deliğe doğru gitti ve otobüsün üstüne atladı. Koca otobüs ayaklarının altında sallandı. Simone gölün kenarına gelmiş bağırarak bir şeyler söylüyordu. Erik emekleyerek otobüsün tavan penceresine gitti, ayağa kalkıp topuğuyla vurarak camını kırdı. Düşündü, tek şey Benjamin'i batmakta olan otobüsten çıkarmaktı. Tavan penceresinden aşağı sarktı, koltuklardan birinin arkalığına basarak otobüsün içine indi. Benjamin dehşete düşmüştü, üzerinde yalnızca pijaması vardı, burnu ve yanağı kanıyordu. ''Baba!'' diye fısıldadı. Benjamin'in baktığı yöne doğru dönen Erik Lydia'yı gördü. Otobüsün arka kapısının yanında duruyordu. Ağzı kanıyordu, tüfek elindeydi. Şoför koltuğu iyice sulara gömülmüştü. Otobüs öne doğru gittikçe daha çok batıyor. Orta kapının kauçuk şeritlerinin arasından içeri durmadan sular akıyordu. ''Otobüsten hemen çıkmamız gerek!'' diye bağırdı Erik. Lydia kafasını ağır ağır salladı. Benjamin dedi Erik Lydia'dan gözlerini ayırmadan. Omzuma tırmanıp tavan penceresinden dışarı çık. Benjamin hiçbir şey demeden Erik'in dediğini yapmaya girişti. Sendeleyerek Erik'in yanına gitti. Önce bir koltuğun üzerine sonra Erik'in omzuna çıktı. Tavan penceresinin kenarına tutunduğunda Lydia tüfeğin namlusunu onlara doğrultup tetiğe bastı. Acı hissetmedi Erik. Yalnızca omzunda güçlü bir darbe hissederek yere yıkıldı. Acıyı ve omzundan aşağı süzülen ılık kanı ancak ayağa kalkınca hissetti. Tavan penceresinin kenarlarını bırakmamış asılıp kalmıştı. Lydia'nın tüfeğin namlusunu bir kez daha üzerine çevirmesini aldırmayan Erik, sağlam koluyla Benjamin'e yardım etti. İkinci mermi ateşlendiğinde Benjamin otobüsün üzerindeydi artık. Lydia bu defa ıskalamıştı. Mermi Erik'in kalçasını yalayarak geçmiş yanındaki camı parçalamıştı. İçeri daha hızlı su dolmaya başladı. Tavan penceresine tutunmaya çabalayan Erik, otobüsün yan yatmaya başlamasıyla kendini suların içinde buldu. Dondurucu suyun şokuyla birkaç saniye bilincini yitiren Erik, panik halinde tekmeler savurarak suyun üstüne çıkıp ciğerlerini havayla doldurdu. Çatırdayıp sarsılan otobüs ağır ağır karanlık sulara gömülürken iyice yan yattı. Başına bir darbe alan Erik kendini tekrar suyun altında buldu. Kulakları zonkluyor, inanılmaz bir soğukla kuşatılıyordu. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Başı ve yüzünde müthiş bir baskı hissediyordu. Lydia'yı gördü, sırtını en arkadaki koltuğa yaslamış, bir direğe sıkıca tutunmuştu Erik. Otobüsten hemen çıkması gerektiğini biliyordu ama kollarını hareket ettiremiyordu. Bacaklarını hissetmiyordu. Sanki bütün ağırlığını yitirmiş gibiydi. Yüzmeye çalıştı ama hareketlerini senkronize etmekte zorlanıyordu. Omzundan akan kan etrafını bir bulut gibi sarmaya başlamıştı. Birden Lydia ile göz göze geldi. Usulca gözlerinin içine bakıyordu Lydia. Dondurucu suyun içinde asılmış birbirlerini inceliyorlardı. Lydia'nın saçları dalgalanıyor, burnundan inci tanesi gibi küçük hava baloncukları çıkıyordu. Evrek'in acilen nefes alması gerekiyor ama ciğerlerinin oksijen isteğine karşı koyuyordu. Şakakları zonkluyor ve kafasının içinde beyaz bir ışık yanıp sönüyordu. Vücut ısısı iyice düşmüş, bilincini kaybetmenin eşiğine gelmişti. Kulaklarındaki çınlama dalgalanarak artıyordu. Simone'yi ve Benjamin'in hayatta kalacağını düşündü. Buzlu suyun içinde özgürce hareket etmek düş gibi bir şeydi. Tuhaf bir açıklıkla içinde bulunduğu anın ölüm anı olduğunu hissetti ve midesi endişeyle kasıldı. Yön duygusunu kaybetmiş, bedenini karanlığı ve aydınlığı algılayamaz olmuştu. Su artık sıcak, hatta kaynar gibiydi. Birazdan ağzını açmak zorunda kalacağını, pes edeceğini, ciğerlerinin suyla dolacağını biliyordu. Kafasında başka tuhaf düşünceler gezinmeye başlamışken bir şey oldu. Belindeki ipin gerildiğini hissetti. Can simidinin ipini beline dolayıp sıkı bir ilmek attığını unutmuştu. Belli ki bir şeye takılmıştı can simidi. Yana doğru sertçe çekiliyordu. Karşı koyacak gücü de kalmamıştı. Ağırlığını kaybetmiş olan bedeni kendisini çeken kuvvete teslim olarak otobüsün tavanındaki pencereden dışarı çıktı. Başı bir yere çarptı. Ayakkabısının teki ayağından çıktı. Şimdi karanlık sulardaydı. Yukarı doğru çekilirken otobüsün derinlere doğru indiğini gördü. İçinde Lydia'nın olduğu ışıklı kafes sessizce gölün dibine gömülüyordu. Bölüm 54. 24 Aralık Perşembe öğleden sonra. Simone, Erik ve Benjamin çoktandır kararmış gökyüzünün altındaki gri Stockholm'e döndüler. Havada yağmur ağırlığı vardı, mor bir sis kuşatmıştı şehri. Noel çanları ve balkon korkulukları etraflarında minik ampullerin olduğu ışık zincirleri sarılarak aydınlatılmıştı. Pencerelerden Noel yıldızları sarkıyordu. Vitrinlere parlak süslerin arasında Noel Baba oyuncakları konulmuştu. Bindikleri taksinin şoförü de başına Noel Baba şapkası takmıştı. Birger Yarl Oteli'nin önünde indiklerinde taksinin üzerine de ışıklı bir Noel Baba monte edildiğini fark ettiler. Otelin lobisi ve ışıkları sönmüş restoranının pencerelerine bakan Simone, evden böyle yalnızca 200 metre uzaktayken otelde kalmak belki çok tuhaf. Ama o eve gerçekten girmek istemiyorum dedi. Haklısın diye ona destek verdi Erik. O eve asla giremeyeceğim. Ben de dedi Benjamin. Peki şimdi ne yapalım dedi Erik. Sinemaya gitmeye ne dersiniz? Ben acıktım dedi Benjamin yavaşça. Helikopter Umeo Hastanesi'nin bahçesine indiğinde Erik neredeyse donmak üzereydi. Kurşun yarası fazla ağır değildi, kemiğe zarar vermemişti. Ameliyattan sonra ilaç tedavisi ve sıvı kaybının giderilmesi için hastaneye yatırılan Benjamin'le aynı odada kaldılar. Çabucak toparlanan Benjamin daha ilk günden eve giderim diye tutturmuştu. Doktorlar yaşadığı travmadan dolayı profesyonel destek alması için ve hastalığı nedeniyle bir süre gözlem altında tutmak istiyorlardı. Benjamin'in durumunu değerlendirmek için gelen psikolog Kerstin Bengtsson, Benjamin'in maruz kaldığı tehlikenin boyutunu kavramışa benzemiyordu. Benjamin'le 45 dakika konuştuktan sonra Simone ile Erik'e yaşadıkları göz önüne alınırsa Benjamin'in iyi durumda olduğunu söyledi. Biraz dikkat edip biraz da zaman tanımalıydılar. Erik ile Simone bunu herhalde kadın bizi teskin etmeye çalışıyor diye yorumladılar. Onlara göre Benjamin'in yardıma ihtiyacı vardı. Daha şimdiden anılarının arasında dolaşıyor, bir kısmını yok saymaya karar vermiş gibi davranıyordu. Onu kendi haline bırakmaları halinde bir fosili sarmalayan kaya gibi bütün bu olup bitenlere bağlanacağını düşünüyordu anne babası. ''Tanıdığım çok iyi iki psikolog var.'' dedi Erik. ''Stockholm'e gider gitmez onlarla konuşurum.'' ''İyi.'' dedi Simone. ''Peki sen nasılsın?'' dedi Erik. ''Benim de tanıdığım bir hipnozcu var ki.'' dedi Simone. ''Aman uzak dur.'' ''Tamam.'' diye gülümsedi Simone. Şaka bir yana dedi Erik, bütün bunları atlatabilmek için hepimizin yardıma ihtiyacı var. Simone başını salladı, bakışları giderek daha düşünceli bir hal aldı. Minik Benjamin dedi usulca. Eric gidip Benjamin'in yanındaki yatağına uzandı. Simone de aralarındaki sandalyeye oturdu. Oğullarına bakmaya başladılar. Solgun ve zayıftı. Doğduğunda yaptıkları gibi hiç yorulmadan uzun süre baktılar oğullarının yüzüne. ''Kendini nasıl hissediyorsun küçük adam?'' dedi Eric usulca. Benjamin başını pencereye çevirip dışarı baktı. Karanlık, rüzgarın baskısıyla titreyen camı ayna gibi yapmıştı. Benjamin ikinci kurşunun ateşlendiğini Eric'in yardımıyla otobüsün üzerine çıktığında duymuştu. Ayağı kaymış suya düşecek gibi olmuştu. Tam o anda Simone'yi görmüştü. Buzun üzerinde açılan kocaman deliğin kenarında duruyordu. ''Otobüs batıyor, hemen buzun üzerine çık!'' diye bağırmıştı Benjamin'e. Otobüsün arkasında dalgalanan karanlık suyun üzerinde gördüğü can simidinin üzerine atlamıştı Benjamin. Can simidini tutup başından beline geçirmiş, deliğin kenarına kadar yüzmüştü. Buzun üzerine yatıp deliğin kenarına kadar sürünen Simone, elinden tutup buzun üzerine çekmişti Benjamin'i. Montunu çıkarıp Benjamin'e sarmış, kucaklamış ve bir helikopterin yolda olduğunu söylemişti. ''Babam hala orada!'' diye hıçkırarak ağlamıştı Benjamin. Otobüs hızla batmış, çatırdayarak yok olmuş, gerisinde öfkeyle çırpınan küçük dalgalar ve su kabarcıkları bırakarak karanlığa gömülmüştü. Ayağa kalkıp çalkalanan karanlık sulara bakan Simone, sular durulduğunda dizlerinin üzerine çöküp sıkıca Benjamin'e sarılmıştı. Benjamin'in bedeni birdenbire sarsılmış, annesinin kollarından kopmuş ayağa kalkmaya çalışırken kayıp düşmüştü. Can simidinin buz tabakasının üzerinden geçip karanlık sularda kaybolan ipi Benjamin'i buzdaki deliğe doğru çekiyordu. Benjamin direniyor ama kaymasına engel olamayıp çığlıklar atıyordu. Oğluna sarılan Simone onunla birlikte deliğe doğru kayıyordu. ''Bu babam!'' diye bağırmıştı Benjamin. ''İpi beline bağlamıştı.'' Bunu duyan Simone'nin yüzüne karardı bir ifade yerleşmiş, kollarını can simidinin içinden geçirip sıkıca sarılmış, topuklarını buza dayamıştı. Deliğe doğru gittikçe daha çok yaklaşırlarken acıyla yüzünü buruşturmuştu Benjamin. İp öyle gergindi ki buzun kenarına sürtünürken boğuk bir ses yükseliyordu. İpin birden bir parça gevşediğini hissettiler, ucunda hala bir ağırlık vardı ama buzun üzerindeki delikten uzaklaşabiliyorlardı artık. İpin ucundaki direnç giderek iyice zayıfladı. Otobüsün tavanındaki pencereden çıkartmayı başardıkları Eric şimdi suyun yüzündeydi. Simone birkaç saniyede onu buzun üstüne çekti. Yüzü koyun uzanan Eric kesik kesik nefes alıyor ve öksürüyordu. Etrafına kırmızı bir leke yayılmaya başlamıştı. Polis ve sağlık ekibi Yussi'nin evine ulaştığında yuğuna bacağına bastırdığı bir bezle karın üzerinde yatıyordu. Yanı başında da bağırıp çağıran Marek vardı. Kulübenin merdivenlerinin önünde uzanan Yussi'nin cesedi iyice donmuştu. Polis Yussi'nin sevgilisi Anbrit'i yatak odasındaki gardıropta buldu. Oraya saklanarak canını kurtarabilmişti. Kan içindeydi. Elbiselerinin arkasına tıpkı bir çocuk gibi kıvrılmıştı. Onu sedyeyle dışarıda bekleyen helikoptere taşıyan sağlık ekibi hastaneye doğru uçarlarken gerekli acil müdahaleyi yaptı. ''44. ayrımın sonu. Sayfa 600.